Merhaba arkadaşlar. Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmlere hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen.
Ben Furkan Yücel.
Bugün Yaşasın Bazı Filmler podcastimizin ikinci yılı resmi olarak. Öncelikle ikinci yılımızda da podcast'i devam ettirebildiğimiz için gururlu olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Sizlere de çok teşekkür ederiz. İki yıldır bizi bıksanız da bıkmasanız da bir şekilde dinliyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Kimi kazandık, kimi kaybettik sonrasında hiç bilmiyorum hani dinleme açısından. Valla herkes, ya dinleyen herkese teşekkürler. İki sene olmuş lan. Vaya yani şaşırıyorum böyle arada. Hani ilk senemiz, ilk seneleri hatırlıyorsun değil mi? Ulan her hafta yapalım diyoruz, yapmıyoruz. Bir ay yapıyoruz, ortada yokuz. Düzene oturtamamıştık.
Ya yine şöyle, yine böyle her hafta tabii ki yapamıyoruz. Keşke her hafta yapabilsek ama en azından iki haftada bir yapmaya çalışıyoruz artık bir süredir.
Arada her hafta, yani böyle haftada bir yaptığımız bir periyotlar oluyor böyle arada.
Evet, arada oluyor ama yine de bence iyi sayıda yapmışız ya. Şöyle baktım da fena değil yani.
Evet, kaç? 42 bu, 43 falan. Ya 42 ya 43 bu.
Abi asla bilmiyoruz ya. Bir ara saymamız lazım.
Yani bizim bu Twitter'a sabitli şey var ya, bütün bölümlerin listesi. Oraya böyle ben update ediyorum. Baktıkça görüyorum ben de. 42'ydi en son işte.
İyiymiş ya. Bayağı yapmışız. Farklı Kaydet'e teşekkür ederiz zaten. Abi, öncelikle. Evet. Sağ olsunlar, iki yıl önce Arda bana demişti podcast yapar mısın diye. Benim de aklıma direkt sen gelmiştin zaten, yaparız tabii diye. Oturmuştuk sonra falan.
Bir kış günü götümüz dona dona Beşiktaş'ta. Hiç unutmayın bak.
Aynen abi. Ondan sonra başlayan süreç bir sürü şey konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bir de çok farklı yapmamız benim hoşuma gidiyor. Atıyorum işte Cannes Film Festivali'nde konuşuyoruz. Harry Potter'da konuşuyoruz. İşte,
ana akım da var, bağımsız da var, festival de var, eleştiri böyle, dibinden de var.
Şey gibi böyle nasıl denir, en azından keyifli ya, zaten hiçbir zaman biz sadece kendi sevdiğimiz şeyleri ya da böyle kendi, tabii ki kendi fikirlerimizi beyan ediyoruz. Bazen böyle gereksiz ahkamlar kesiyoruz falan böyle illaki, ama böyle şey nihayetinde totalde kendi böyle eğlenerek yaptığımız için, aslında bu biraz klişe oluyor bir tabir ama gerçekten eğlenmeden yapılacak bir şey değil bence podcast zaten. Yani o zevk alarak yapmaca podcast'in hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden biz çok zevk alarak yaptığımız bir şey olduğu için o sebeple de samimi geldiğini düşünüyorum ben dinleyicilere. Genelde de reaksiyonlar o düzeyde oluyor zaten. Zaten biz bunu istiyorduk.
Aynen.
Çok hoşumuza gidiyor yani.
Aramızdaki hani normal bir sıradan bir günde buluştuğumuzda oturup nasıl sinema konuşuyorsak aynısının kayıtlı versiyonu diye bir motto ile çıkmıştık. Onu birazcık koruduk gibi oldu. Bir tek geçen yılla bu yıl arasındaki fark ne biliyor musun? Ayığız.
Evet.
Buluşamadığımız için oturup içip konuşamıyoruz. Oğlum eski kayıtları bazen dinliyorum böyle bir konu hakkında. Lan Burak bir şey demişti, bir şey olmuştu, birisi bir şey demişti diye bakarken. Böyle sonlara doğru gerçekten bazen kafamız güzelleşiyormuş. Onu fark ettim.
Doğru. Doğru söylüyorsun. Oturup 2 saat podcast yapınca ayı gibi bira içiyorduk bile falan. Sonlara doğru illaki su içmediğimiz için yani şey oluyordu ama böyle de iyi. Ama ben özledim seni, bak gene buluşamadık.
Evet, işte yine uzaktan oldu. Yine ikinci yılımızı da uzaktan kutladık. O kadar bu arada yoğunuz, birbirimizi göremiyoruz bu arada, şey de değil yani.
Aynen öyle. Neyse yine Matrix'i yapamadık. Yapacağız ama aklımızda, merak etmeyin.
Her hafta bir şey çıkıyor. Kusura bakmayın.
Karaktersiz gibi Matrix'i yapacağız deyip asla yapmamamız.
Ya evet, hep bir şeylerin gazına geliyoruz. Lan Joker yapalım. Lan ikinci yılımızmış falan. Sürekli ertelemek için aslında böyle hani bahane de üretmiyoruz. Bahane kendisi gelişiyor böyle. Hani işte Joker filmi çıkıyor, tartışma yaratıyor. İşte Martin Scorsese falan hani.
Aynen öyle. Yine zaten Matrix'i yapalım derken bir tık geç kalmış da olsak bunda konuları konuşmamız lazım. Hani sinemayla ilgili önemli konular olduğu için iki konumuz var bu hafta. İlki 56. Altın Portakal Antalya Film Festivali, yani Altın Portakal'ın ödül töreni ve verilen ödüller sonrasında kopan kargaşa, ortalığı karışması. İkincisi de Martin Scorsese'nin New York Times'a yazdığı mektup, New York Times değil mi? Doğru biliyorum.
Evet, evet.
New York Times'a yazdığı mektup Marvel filmlerini, özellikle bu süper kahraman franchise filmlerini bir eleştirmişti. İnsanlar çok üzerine gitmişti Martin Scorsese'nin. Martin Scorsese de neden bu filmleri...
Pasta, pardon, köpek birazcık... Martin Scorsese deyince biraz Marvel hayranı. Pasta Marvel. Gel buraya.
Çok böyle çok güzel bir mektup yazmış Martin Scorsese. Çok iyi argümanlarla, örnekler vererek, konuyu açarak bir mektup yazmış ve neden bu süper kahraman furyasına mesafeli olduğuna dair derdini açıklamış. Biraz da onun üzerine konuşacağız.
Yani bir de zaten bunlar hala gündem. Biz birazcık geçen yani biraz geç olsa da değerli konular. Bir de yani tek olay üzerine konuşmuyor. Scorsese'nin mesela bahsettiği bu kaleme aldığı şey birincisi zaten bütün dünya sinemasının en büyük problemlerinden bir tanesi. Daha genel konular olduğu için geç de olsa konuşmak istedik ki AFF'deki Alternatif Film Festivali'ndeki olay zaten Türkiye sinemasının genel problemlerini çok güzel yansıtıyordu. Yani
Aynen
biraz geç oldu ama bu konuda konuşmadan geçilmeyecek bir konu gibi geldi. İkinci yılımıza da
öyle.
yakışır bir konu oldu bence.
Aynen. O zaman müsaaden olursa Antalya'dan ben başlayayım.
Hadi bir vira bismillah diyelim.
Şöyle Antalya bu sene öze dönüş temasıyla tekrar yapıldı. Çünkü neden? Antalya'nın şöyle bir durumu vardı. Altı Portakal bu ülkenin en eski festivallerinden ve en kıymetli festivallerinden biri. Özellikle son yıllarda ulusal yarışma iptal olmadan önce, yani 4 sene önce ilk olarak ulusal belgesel ve ulusal kısa film yarışmaları iptal oldu. Neden iptal oldu? Reyhan Tuvi'nin Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek belgeseli, Gezi'yi anlatan belgeselli üzerinden iptal edildi. İptal edilme sebebi de aslında çok basitti şeyin. Daha sonra da 2 yıl önce de ulusal yarışma iptal edildi. Ya bir sürü tabii bunu şey diye açıkladılar. O zaman AKP iktidarı Antalya Belediyesi'nde olduğu için onlar festivalin yönetimindeydi. Şöyle bir şey yola girdiklerini söylediler. Antalya'yı ulusal ve uluslararası yarışma diye ayırmayacağız. Sadece uluslararası yarışma yapacağız. Yani Cannes Film Festivali'ne çevireceğiz Antalya'yı gibi bir sebep sundu onlar. Ama aslında işin çok basit bir sebebi vardı. Ödül alan sinemacılar, özellikle muhalif sinemacılar canlı yayında ödül töreninde hükümeti eleştiren, AKP hükümetini, icraatlarını eleştiren, iktidarın sanat üzerindeki baskısını, sansürünü eleştiren konuşmaları yapmamaları için aslında iptal ettiler ulusal yarışmayı.
Şeyden sonra patladı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum. Tolga Karaçelik'in miydi?
Hı. O
Konuşmasından o sene son seneydi zaten.
O
Ondan
sene son
sonra
seneydi.
ama o sene çıkan tartışma da zaten hani Tolga Karaçelik'in konuşması üzerine tekrar bir gündeme geldi. Ondan sonra iptal kararı alındı bir de.
Aynen öyle. Ya aslında temel sebep dediğim gibi muhalif
Sanatçı.
sesleri kesmekti.
Aynen
Aynen.
sanatçıyı susturmak bile muhalif kesti tabii ki de şey seslerini.
Aynen öyle. Sonra şöyle 2 yıl boyunca ulusal yarışma yapılmadı Antalya Film Festivali'ne. Alternatif olarak İstanbul'da 2 yıl boyunca ulusal yarışma yapıldı. Kaan Müjdeci'nin önderliğinde bir ekip tarafından bir gün filmlerimizle o şehre geri döneceğiz Antalya teması altında. 2 yıl boyunca ulusal yarışma yapıldı Antalya'da alternatif olarak. Bunun ödülleri verildi. İşte gösterimler İstanbul'da yapıldı, Beyoğlu Sineması'nda yapıldı. Daha sonra işte ödül törenleri yapıldı. Sonra yerel seçimlerle birlikte, geçtiğimiz yerel seçimlerle birlikte Antalya Belediyesi'ni CHP kazandı. Ya bunu niye uzun uzun anlatıyorum? Bilenler biliyor bunu ama hani hiç bilmeyen dinleyicilerimiz varsa sürecinde birazcık nasıl geliştiğinde bilsinler diye.
Bir de
Birazcık fikirleri olsun diye.
belediye başkanının zaten vaatlerinden bir tanesiydi bu aradaki. Hani daha
Evet.
seçim olmadan önce Altay Film Festivali'ni eski şeyine geri döndürmek ki yapılan ilk icraat da bu oldu ha.
Aynen öyle. Ulusal yarışmayı geri getirdiler. Festivalin şeyi değişti, kurulu değişti. Ahmet Boyacıoğlu getirildi şeye. Gezici Festivali yıllardır yapan, Ankara Film Festivali'ni yapan iyi tecrübeli bir isim getirildi. Sonra ulusal yarışma geri getirildi ve jüri başkanlığına da Zeki Demirkubuz getirildi. Aslında orası da çok ilginçti. Çünkü Zeki Demirkubuz böyle bu jürilik olaylarına hep mesafeli biri olarak
Ya
bilinmiştir.
hem o hem de bu yer altından sonra 2013 müydü? Bir daha
2014,
hiçbir 2014
2014.
mü? Bir daha hiçbir festivale yarışmacı olarak katılmayacağım deyip festivallere tavır takınmıştı. Ama
Evet.
hani tabii ki de bu bir jüri başkanı olma yolunda da hani yorumlanabilecek bir şeydi. Yani neden yani teklif edildi ve kabul oldu o bile dediğin gibi aslında tartışılacak ve düşünecek bir konu.
Evet, kendisi de 2014'te yer altından sonra dediğim gibi bir tweet atmıştı hatta yanlış hatırlamıyorsam. Bundan sonra Türkiye'deki film festivali ulusal yarışmalara katılmak yok minvalinde. Tam net cümleyi hatırlamıyorum. Bakarsınız. Fakat sonra işte bu sefer jüri başkanlığı kabul etti. Hatta insanlar şaşırdı. Şey diye genelde düşünüldü hep. İşte Ahmet Festivali'nin yeni yönetimiyle iyi arkadaşlıkları olduğu için hani kabul etti diye ve değişik bir karardı. Çünkü neden dersiniz? Bir yandan da şey de bence konuşulması gereken, uzun uzadıya konuşulması gereken bir durum. Türkiye'de de jüri başkanlığı yapabilecek kapasitede yönetmen var mı yok mu
Aha
tartışması da var.
evet doğru.
Ya bunu şöyle neden şimdi ben burada Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini sorguladığımdan falan değil ama bence Zeki Demirkubuz iyi bir festival yönetmeli olabilecek bir yönetmen değil. Bu neden değil? Çünkü bence Zeki Demirkubuz dünya sinemasını, sinemadaki değişimi, gelişimi çok da takip eden bir yönetmen değil. Mesela işte dünyada ne olup bitiyor, işte Me Too hareketi sinema
Zamanın
önüne
ruhuna ayak
getirdi.
uyduramıyor yani özetle.
Bence öyle ve zaten son 3-4 son yıllardaki şeyleri de filmleri de en son yer altından sonraki özellikle filmleri de zaten tırnak içinde bence iyi filmler değildi. Sinemasında da bir düşüş vardı zaten.
Yok,
Eski
çok kötü.
Zeki Demirkubuz değildi yani. Ama nihayetinde böyle bir karar alındı. Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz, diğer jüri üyeleri de çok değerli isimlerdi. Görüntü yönetmeni Emre Erkmen, Türkiye'nin en iyi yazarlarından biri olan Latife Tekin, oyuncu senarist Mert Fırat ve oyuncu yapımcı Şebnem Bozoklu. 5 kişilik bir jüri belirlendi ve 10 tane film belirlendi ulusal uzun metraj yarışması için Antalya'daki. Bu filmler neydi? Aşk, Büyü vesaire Ümit Özal'ın hemen hızlıca bakacağım. Leyla Yılmaz'ın Bilmemek. Ondan sonra hemen hızlıca açıyorum özür dilerim.
Bozkır, küçük
Ha, o
şeyler.
Orçun Behram'ın Bina. Ondan sonra Ali Özel'in Bozkır, birazdan da konuşacağımız Ceviz Ağacı var, Kronoloji var. Ali Aydın'ın Kıvanç Sezer'in Küçük Şeyler, Omar ve Biz, Soluk ve Topal Şükran'ın Maceraları. 10 tane film belirlendi. Burada şöyle bir şey var. Bunların arasından benim izlediğim Küçük Şeyler var.
Nasıl buldun küçük şeyleri ya? Aralarında da en merak ettiğim oydu biliyor musun? Bir de Ümit Ünal'ın filmi.
Ben şöyle söyleyeyim. Bayağı bence diğer filmleri izlemediğim için şimdi tabii ki kıyas yapamam ama benim hem oradaki arkadaşlardan duyduğum hem de eleştirileri okuduğumda anladığım kadarıyla Küçük Şeyler bu onlu listedeki iyi filmlerden biri. Yani bana kalırsa bazı eksik noktaları olmasına rağmen bence bayağı eli yüzü düzgün bir iş. Bazı şeyleri var filmin. Onu da konuşuruz sonra üzerine. Ama yine de bence derli toplu bir filmdi. Bu yıl izlediğim benim iyi yerli yapımlardan biriydi, öyle söyleyeyim. Tabii diğer filmleri izlemedik ama mesela Ümit Ünal'ı ben severim. Aşk, Büyü vesaireyi çok merak ediyorum.
Kesinlikle ya.
Sen de Ümit Ünal'ı seviyorsun diye biliyorum.
Söylemesi çok zor değil mi? Ümit
Evet.
çok iyi var. Ya Ümit Ünal'ın falan filmografisini ya özellikle son filmlere biraz daha farklı bir şey de olsa da eski filmlerine bayılan birisiyim. Her yerde de böyle tavsiye listelere almak olsun şey olsun. Ya bu Aşk, Büyü ve vesaire filminde özellikle cinsiyet kalıpları ile ilgili çok cesur bir imza attığı yorumlarını aldım. Filmin de sadece busu yok. Filmin de eli yüzü düzgün hikayesi, dramatik yapısı falan gibi. Zaten Ümit Ünal'ın yönetmenliği var deyince ekstra zaten insan bir hype'lanıyor. O
Ya
yüzden merakla bekliyorum.
şöyle bir durum vardı bu filmler özelinde. Genelde zaten bizim ülkemizde film festivallerinde bu olumlu seçkilerde, ulusal yarışmalarda 3 ya da 4 tane iddialı film olur. İşte 5 tane neyse. Geri kalan filmlerde aslında birazcık bu onlu seçkiyi doldurmak için seçilen filmler olur genelde. Çünkü hani bunun da üzerine konuşmamız lazım. Ya yani ülke sinemamızda hem ana akım olarak hem de bağımsız yapımlar olarak bence iyi bir noktada değil zaten. Bunu bayağı üzerine zaten insanlar bu Antalya'dan sonra da konuşmaya başladı. Giden izleyen arkadaşlarımız çoğu hem Antalya'ya giden hem Adana'ya giden arkadaşlarımızın çoğunun söylediği şey şuydu: çok zayıf seçkiler. Yani bayağı bu sene şöyle bir durum var ya, bu senenin ürünleri bunlar aslında baktığın zaman. Tabii ki bunlar yarışacak ama zayıf yani gibi bir durum var ortada. Zayıfmış filmler. Biz hepsini izlemediğimiz için çok fazla filmler hakkında ahkam kesmeyeceğiz zaten. Biz genel bir kavram üzerinde konuşacağız. Ama genel anlamıyla zaten son yıllarda bir tabii ki bağımsız sinemaya destek vermek çok önemli olsa da bu insanların film çekmesi çok önemli şeyler olsa da bir yandan da son 7-8 yıla bakarsak bir sürü ilk filmini yapıp ikinci filmini yapmayan ya da ikinci filmini çok kötü yapan yönetmenle dolu bağımsız sinemamızda.
Evet.
Ortada da böyle bir gerçek var. Evet, desteklemek başka bir şey bağımsız sinemayı, ama bağımsız sinemanın da yani filmlerin de bunu tabii ki kimsenin emeğini küçümsemek için şey yapmak için söylemiyorum, ama nihayetinde bir filmi iyi ya da kötü diye insan düşünür. Bu minvalde söylüyorum. Ortadaki filmlerin bazıları gerçekten son yıllarda gerçekten çok kötüydü. Şey gibi oluyor. Sadece bağımsız diye destek vermenin de bir manası olmuyor bir yerden
Ya
sonra.
kesinlikle öyle. Yani kalıp yani şey de geçen sene de ondan önceki sene de hep böyle bağımsız tarafta yer alıp çok kötü filmler izledik. Yani hatta şeydir yani hem senarist hem yönetmeni yani bağımsız sinema kalıbını çok böyle anlamamış gibi bir şey. Yani farklı bir şeyler yapayım bir bütünlüğü olmasın ortaya bir şeyler atayım bu şeyin Onur Ünlü'nün ilk zamanları gibi. Ama
Aynen
çok
öyle.
fazla film çıkıyor dediğin gibi bağımsız diye de hani her şeyi de alkışlayacak olmuyorsun yani bir yerden sonra.
Aynen öyle. Neyse, velhasıl işte zaten ülkenin genel anlamıyla bu festivaller ve ulusal yarışma şeylerinde yıllardır zaten bu ülkede tartışma döner. Verilen ödüller üzerinden, ortadaki filmler üzerinden, işte politik tavırlar üzerinden bir tartışma döner. Şimdi bu yılda orada da şöyle bir durum vardı. Ben televizyonda izliyordum. İşten güçten dolayı Antalya'ya zaten gitme gibi bir durum yok. Televizyonda izliyoruz ödül törenini. Ödüller verilmeye başlandı. Baya böyle şeye döndü olay. Sürekli bozkura ödül çıkıyor. Sürekli ama. Yani işte başladı şeyle başladı. Daha doğrusu izleyici ödülü, mesela Antalya'daki izleyicilerin verdiği ödülü bilmemek aldı. Leyla Yılmaz'ın o filmde merak ediyorum. Siyad ödülünü Aşk Büyü vesaire aldı. Ümit Ünal aldı. Daha sonra bir başladı Bozkır muhabbeti. İşte film yönderinin en iyi yönetmen ödülü. Sonra en iyi müzik, en iyi sanat, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni derken böyle sürekli Bozkır ödülü almaya başladı.
Sahneden inmediler.
Evet, sürekli bir git gel muhabbeti olmaya başladı ve böyle şeyi hissedebiliyordu, salondaki şaşkınlığı.
Ve
Bayağı böyle,
gerginliği. Yani.
evet, ve gerginliği böyle bir yandan da. Çünkü yani insanların aslında bence korktuğu şey oldu. Zeki Demirkubuz'un ne yapacağını kimse kestiremiyordu. Şeyi, jürinin nasıl bir karar vereceğini. Zeki işte o Bozkır filmine tam 11 tane ödül verilince, en iyi film dahil ve en iyi ilk film de dahil. Birazdan zaten onun oraya da geleceğiz.
Evet.
11 tane ödül verilince ortalık bir bayağı bir karıştı böyle yani. Daha sonrasında işte Zeki Demirkubuz trolledi mi, trollemedi mi, ne yaptı, Zeki Demirkubuz intikam mı alıyor gibi bir sürü şey ya ne denir, bir sürü şey yaşanmaya başladı. Bir sürü şey konuşulmaya başladı. Burada ben şeyi eleştiremem abi. Filmi izlemediğim için ve sonuçta bir jüri kararı olduğu için 11 10 dalda 11 filme Oscar layık mı değil mi? Çok da önemli değil. Verdiler sonuç olarak. Sonuçta o jüri, o kararı veren jüri, başka bir jüri olsaydı başka bir filme ödül
Ya
verebilirdi.
evet,
Bunun
burada
hiçbir önemi yok. Sadece benim takıldığım nokta burada şu. İki noktaya takıldım aslında ben. İlki film yönetmeliğinde, Antalya Film Festivali'nin yönetmeliğinde iki tane madde var. Hemen bunu saymak istiyorum. İlki 23. madde. Diyor ki ana jüri en iyi film, Doktor Avni Tolunay jüri özel ödülü, Behlül Dal en iyi ilk film ve en iyi yönetmen ödüllerini paylaştıramaz diyor. Şimdi burada bir maddeyi deldiler, çünkü Doktor Avni Tolunay jüri özel ödülünü şeyle Aşk Büyü vesaire ve Küçük Şeyler arasında bölüştürdüler. Bir de 27. maddede en iyi film Doktor Avni Tolunay jüri özel ödülü ve Behlül Dal en iyi ilk film ödülleri aynı filme verilemez diyor. Yani
Verildi. Hepsini bozkır
en iyi
aldı.
ilk filmle en iyi film muhabbetinin ayrı olması lazım. Şimdi burada ne oldu? İkisini de Oscar'a verdiler. Şimdi iki tane maddeyi jüri delmiş oldu. Jüri de bunu nasıl deliyor? Bu arada bunun üzerine, bu konu üzerine daha başka bir sürü zaten işte konuşuldu, YouTube kanallarında konuşuldu. Ben şeyi Yetersiz Bakiye'de, Yetersiz Bakiye diye bir podcast var. Sektörün içinden insanların yaptığı. Orada çok detaylı anlatıyorlar. Onu dinlemenizi tavsiye ederim. Orada deniyor ki, şöyle bir şey deniyor. Jüri baya böyle gece yarısı şeyi, festival yönetimini uyandırıp şey yapıp son gece diyor ki değiştirin diyor yönetmeni diyor. Önce bir yanaşmıyor galiba yönetim jüriyi yönetmeliği değiştirmemek için, özür dilerim laflar birbirine girdi. Sonra diyor ki festival jürisi, eğer diyor değiştirmezseniz diyor yönetmeni, biz diyor Antalya'yı terk edeceğiz diyor. Ve bunun üzerine 51. madde diye bir madde var. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı festival yönetimine aittir diyor. Belediye gerekli görüldüğü hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir. Bu maddeye dayanarak yönetmeliği değiştiriyorlar ve ilk filmi ve en iyi filmi Bozkır'a vermiş oluyorlar. Doktor Avni Tolunay jüri özel ödülünde iki filme paylaştırmış oluyorlar. Yani iki maddeyi delmiş oluyorlar. Şimdi benim ilk takıldığım nokta şu. Yani Bozkır nasıl bir filmdi de tüm bu yönetmeliği deşecek kadar baya baya böyle, o zaman niye bu yönetmelik var? Ya da yani ne manası var ki madem gelince jüri ben bunu değiştirmezseniz gideceğim diye bir tavır takınabiliyor. O zaman yönetmelik olmasın abi. Yani jüri gelsin.
Hiç, kafasına göre versin ödülleri gitsin.
Kafasına göre ben buna veriyorum, buna veriyorum. Hadi Allah'a eyvallah diyelim. Ayrılalım. Çünkü neden? Bu festivaller önemli festivaller. Mesela Cannes'da şöyle bir şey var. Bir filme iki ödül verilmiyor.
Her filme bir tane ödül veriliyor maksimum.
Aynen öyle. Şimdi bu saçma gelebilir ama bu başka bir şey. Bu bir kültür. Diğer filmlerinde desteklenmesi adına yapılmış. Bir yönetmelik, kimse Cannes'da bu yönetmeliği delmeye çalışmıyor. Israrla, inatla işte gece yarısı Cannes şeyini arayıp direktörünü arayıp bunu değiştirmezseniz yönetmeliği ben gideceğim diyemez.
Kanı terk ederiz diye.
Aynen, ama Antalya'da Zeki Demirkubuz ve diğer jüri üyeleri bunu, bu arada ödüllerin hepsini oy birliğiyle, oy çokluğu da değil, oy birliğiyle verildiği söyleniyor. Ben çok şaşkınım. Yani 5 jüri üyesi birden Bozkır'dan bu kadar mı etkilendi? O da ilginç, üzerine konuşulması gereken bir şey ki ben buna inanmıyorum şey olarak kendim düşününce. Biraz benim burada sonra hemen sana vereyim sözü, çok konuştum. Benim burada takıldığım nokta, yani abi madem şeyi değiştireceksiniz yönetmeliği, o zaman niye bu yönetmelik var? O zaman niye bu şeyler var, maddeler var? Herkes kafasına göre takılsın. Ne önemi kalıyor o zaman festivalin, bu kuralların? Deyip sana paslayayım da.
Abi bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu olay, ya bu kronolojik olarak sıraladığın eyvallah. Bir de bu arada şöyle bir şey var. Son ödülü yanlış olmasın, en iyi yönetmen ödülünü vermek için Zeki Demirkubuz çıktı ve bir konuşma yaptı.
Ha, evet.
Zaten bütün olayı özetleyen ve esas tartışmayı körükleyen konuşma o oldu. İşte 10 filmi şey diye açıkladı hatta. Neden bu filmleri seçtik? Bak, açıklama gereği duymuşlar bu arada. Bu olayın yani bu ödüllü 10 ödülü alması Bozkır'ın bir olay yaratacağına çok emin olduğu için bir açıklama yapma gereği duymuşlar. Hatta bunu yazarak çıkmış zaten Demirkubuz. Çıkarken şey diyor, yani neden bu ödülleri verdiğimizi altını çizmek için deyip böyle saçma sapan bir açıklama yapmış açıkçası. Burada hani seveni vardı, sevmeyeni vardı bilmiyorum. Neydi? 10 filmi izledik. Bazılarını hiç sevmedik. Bazılarını kendimizden uzak bulduk. Bazılarına saygı duyduk. Bazılarını sevdik ama bir tanesinde hayran olduk deyip. Oha, ezberlemişim lan okuyarak. Şu an bir yerde okumadım yani
iyi,
bu arada.
İyi girdin hatta.
İşte ondan sonra yani bir şey de çok sinir oldum orada. Hani bir taraftan tabii ki de hükümetin işte sinemayı ehlileştirmesinden ecileşmesi. Konuşmaya çok güzel başladı aslında bu arada. Bunun var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir mevcut iktidarın sinemayı ehlileştirmesinin, işte muhalefetlerin sesini kısılmasını, işte sansür mekanizmasını ortaya sürekli sürmesini olsun. Bunu zaten biliyorduk, bu mekanizmanın şey olduğunu. Ama konuşmanın devamında bize özümüzü hatırlatan işte ölümü, işte doğayı, onu bunu, yani Bozkır'a ödül vermelerinin sebebinin bu olduğunu öne sürdü konuşmasıyla Zeki Demirkubuz.
Çok affedersin lafını bölüyorum. Şurada benim önümde abi o madde madde böyle bir şey var. Şöyle diyor, sen devam edersin sonra. Devlet ve hükümetin sanat politikaları tarafından ehlileştirilememiş. Ucuz muhalefetin ve gündelik siyasetin bir parçası olmamış.
Heh, ucuz muhalefet lafı
Yaşamın
da var orada. Heh.
doğasını, geçmişi, ölümü, mezarlıkları hatırlatan, kendimize gelmemizi sağlayan, zamanın ruhunu hissettiren, hakikatin izini süren, göz yaşartan, boğaz düğümleten, heyecanlandıran, aşkın, biraz daha sürse İşte şeyin dediği gibi, Gogol'un dediği gibi neden yaşadığımızı
Yok,
anlamamızı, pardon,
Çehov.
Çehov'un dediği gibi Gogol nereden çıktı? Neden yaşadığımızı anlamamızı sağlayacak, yönetmenliği, görüntü yönetimi, oyunculukları, senaryosu, kurgusu, müziği ayrı ayrı ödüllendirilecek kadar iyi diye bir konuşma yaptı.
Heh, tam metin bu.
Evet.
Lan nerede kaldım unuttum. Allah kahretsin. Bu ya böyle bir açıklama abi, burada çok oksimo. Birincisi şu, bu konuşmayla Zeki Demirkubuz'a, ben şunu anladım, Zeki Demirkubuz yönetmenliği bırakıp çok güzel bir Ot dergisi yazarı olabilirmiş. Çünkü bomboş bir edebiyat. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sen podcast'ın başında şey dedin ya, zamanın ruhundan biraz uzak, kendini hani şey yapamamış diye. Şimdi abi artık mevcut konjonktür belli. Yani tabii ki de bütün filmlerimizi mevcut sisteme, keşke mevcut sistemi ele alıp eleştirebilecek filmler ve sanat çıktısı üretebilsek, o ayrı konu. Ama yani sen bu, yani böyle bir konjonktür varken sen bunlardan ayrı, özümüzün işte, yani şey gibi düşün yani. Ölüm varken geri kalan her şey anlamsız, edebiyatı yapmak çok, ne doğru bir zamanı ne doğru bir yeri abi orası.
Aynen
Orası değil,
öyle.
Türkiye'nin için genel. O yüzden diyorum bomboş bir edebiyat bu. Yani Bozkır'ı izlemedim. Bozkır'ın ne anlattığı, mesajını nasıl anlattığını gerçekten bilmiyorum. Zaten filme hiç yorum yapmıyoruz bu arada. Hani Bozkır'ı sevip sevmeyenler arasında bizi etiketlemeyin gerçekten de.
Aynen öyle.
Yani
Çünkü izlemedik yani. Biz 11 ödülünde bu arada tebrik ederiz yani nihayet.
evet yani
Aynen. Tanımam etmem ben yani yönetmenini
kesinlikle öyle.
tanımıyorum. Şeyde tebrik ederim yani sonuçta 11 tane ödül aldı o jüride. O önemli değil.
Yani mesela Bozkır filminin ben o yüzden izlemeyi merak ediyorum. Çünkü durduğu yeri merak ediyorum. Ya politik mi, apolitik mi, anlattığı bu Zeki Demirkubuz'u saydığı, işte özümüzü, mezarlığı, ölümü hatırlattı dediği mevzuyu, şeyleri, konuları nasıl işlediği filminde. Tabii
Evet,
ki de
ben de
işin teknik
merak.
tarafını görmek gerekiyor. Yani bence mevcut konjonktür böyleyken ki, konuşmasına iktidarın ehlileştirmesinden bahsederek sonra ya hani siyaseti kenara bırakalım, sanatı siyasete şey yapmayalım, ben sağcı değilim, solcu değilim, ben böyle ben sanatımızı yapalım ya, hiç bulaşmayalım demek, diyecek bir dönem değil burası. O yüzden çok yanlış bir yerden bakmış bence Zeki Demirkubuz. Bu arada
Ben
sadece
de öyle abi. Ben de şeye çok tutuldum burada. Abi şöyle diyor. Hepsine ben okey olurum. Film gerçekten zamanın ruhunu hissettiriyordur, hakikatin yüzünü sürüyordur, göz yaşartıyordur, boğaz ne olabilir, etkilenmiştir. Doğaldır. Yani iyi filmdir. Neyse. Ama orada şunu diyor. Ucuz muhalefetin ve gündelik siyasetin bir parçası olmamış diyor Bozkır için. Abi o zaman ya yani bunu söylüyorsan hangi filmler ucuz muhalefetin ya da gündelik siyasetin bir parçasıysa bir zahmet o seçkideki ya da senin derdin neyse açık açık söyle. Yani hani bir filmi mi kastediyorsun, bir yönetmeni mi kastediyorsun ya da bir işte atıyorum vakfı mı kastediyorsun ya da işte bir dergiyi ya da alt yazıyı mı kastediyorsun, atıyorum şu an Film Lovers'ı mı kastediyorsun, bilmem neyi mi kastediyorsun gibi gibi, anlatabildim demek istediğim.
Anladım,
Hani
anladım. Doğru
eğer
diyorsun.
ucuz muhalefetin ve gündelik siyasetin parçası olduğunu düşünüyor demek ki son dönemde bağımsız sinemanın. Abi neyse derdin, yani isim ver. De ki bunlar bunlar bunlar de bu yönetmenler bu filmlerde ucuz muhalefetin gündelik siyasetin bir parçası oluyor de. De ki işte siyaseti kendi sinemasına devşiriyor de. Prim yapıyor de. Yani de yani ama değil mi derdin neyse açık açık söyle. Yani oraya çıkıp bir filmi bir ödül verirken diğer filmlere laf sokarak işte diğer sinemacılara laf sokarak ve onların kim olduğunu da şey yapmadan herkesi zan altında bırakarak bu açıklamayı yaptığı zaman benim gözümde bunun kibirden başka hiçbir şeyi olmuyor abi.
Kesin
Gerçekten hiçbir karşılığı olmuyor.
bir
Yani
kibir,
sadece kibir gibi geliyor bana ya.
bak bir kibir, iki bence intikam. Şurada intikamdan kastım şu, ona da gireceğim daha önce. Mesela altın port, yanlış hatırlamıyorsam ya, altın portakal içinde Erden Kral'ın bir açıklaması vardı mesela, onun da jüri üyesi olduğu bir dönemde. Zamanında şimdi onu bulabilir miyim bilmiyorum, o röportajını ya da konuşmasını. Yani şey diyordu, benim elime bir kağıt gelmişti şu filmi seçelim diye. Yani işin bir filme ödül verirken de bir lobicilik olduğuna dair zaten böyle hepimizin bildiği ama kimsenin ispatlayamadığı bir şey var ortada. Yani masanın altında böyle bir bomba var. Bunu hepimiz biliyorduk zaten. Yani Zeki Demirkubuz'un ilk konuşmasının başında söyledi. Hani bu şey vardı ya, önünde açık Semet'in işte para beklemeden neydi?
Ha,
Ulema değil de.
ulufe dağıtmadan diye.
Ha, aynen. Yani bunu bir taraftan tabii ki de diğer filmlere laf sokmuş. Bir taraftan da festivallerin geçmişindeki jürilere çok laf sokmuş. Ben de bunun
Evet.
nedenini işte 2014'teki Yeraltı'nın hiç görmezden gelinmesi. Ki bu arada bu
Abi
herif, Kinnar bir
öyle
herif,
de.
filmlerine baktığınız zaman bu arada yani Zeki Demirkubuz'un gerçekten Türkiye sinemasına çok büyük katkıları var filmlerinde. Masumiyet olsun, itiraf olsun, kader olsun, yeraltı bile olsun hatta yani. Ben bunu kabul ediyorum. Eyvallah diyorum ki ben de severek izledim hepsini. Ama Zeki Demirkubuz kinnar bir adam. Çok belli yani, anladın mı? Bir, mesela en basit örneği bir NBC'ye nefreti her filminde, son 4 filminde buram buram hissediliyor. Yani bu adam bir şeye taktı mı takıyor. Yani bu adam tabii ki de intikam alır.
Ya alsa
Devran
abi,
dönerse böyle.
ya o da ilgilendirmiyor beni. Ben sadece şunu merak ediyorum abi. Yani hani şimdi söylediğin şeylerin hepsi üzerine konuşulması, tartışılması gereken şeyler. İşte festivallerin yapısı, eğer varsa o kendi dediği gibi gündelik siyasetin parçası olan filmler var mı yok mu? Gerçekten ulufe mi dağıtılıyor festivallerde? Jüriler neye göre karar alıyor, veriyor? Dediğin gibi bir lobicilik var mı? Ya bunların hepsi konuşulsun. Niye konuşulmasın? Ha, sonuçta bu ülkenin sineması bu. Bu bir sürü kafa yoran, şey patlatan insan var. Yazarı, yönetmeni, oyuncusu. Bunlar tabii ki konuşulması gereken şeyler. Ama burada bu üslupla ve bu
Yukarıdan bakan
şekilde,
bir üslupla yani
evet,
olaydı.
yukarıdan bakan bir üslupla ve burada aslında daha ziyade kendini ön plana çıkarak bunun yapılması bence dediğim gibi bana birazcık kibir gibi geliyor. İşte intikam aldı mı almadım ben bilemem. Aldıysa ne oldu? Ya ben şeye üzülüyorum. 2 yıl sonra ulusal yarışma tekrar geri gelmiş. Bu böyle coşkuyla şeyle yaşanması gereken bir festival olması gerekirken, yani böyle ulusal yarışmayı geri kazanmışız ya. Daha güzeli var mı baktığın zaman? Yani hani
Evet.
belli bir siyasi iktidarın güdümünden festival kurtarılmış aslında. Ya bu arada o da tartışılması. Bence zaten belediyelerin festival yapmaması lazım abi. O tam rezillik oluyor yani. Bu iş profesyonel insanlar yapmak zorunda. Niye festivalin başkanı Antalya Belediye Başkanı? Ne alakası var abi Antalya Belediye Başkanı'yla
Sanat üretenler
bir festival?
sanatla ilgili karar
Aynen
vermeli
öyle.
bence yani.
Ama işte burada bu asıl film Antalya'yı coşkuyla ulusal yarışma tekrar geri gelmişken yaşanması gerekirken, ki bence ortam öyleymiştir şeyde, konuştuğumuz arkadaşlarda. Herkes keyifli, oradaki film ekipleri, oradaki insanlar, orayı filmi izleyenler, herkes keyifli keyifli. Ama sonra işte ödül töreninde tüm bunların yaşanması, Zeki Demirkubuz'un bu üslubu ve diğer filmleri cezalandırmak için yönetmeliği delmesi falan böyle.
Bu arada o bile bir ayrı bir facia değil mi? Yani
Tabii
şimdi
çok büyük var. Bence en büyük facia o ya. Yani
abi sen çıkıp ne diyorsun ki, muhaliften, iktidardan bahsediyorsun, ehlileştirmekten bahsediyorsun, lan bunu söyleyip, yani bunu orada canlı kanlı herkesin ortasında bütün herkesi karşına alıp bunu söyleyip ertesi gün yani yönetmeliği değiştirmek için gece yarısı operasyonu yapmak o kadar büyük bir oksimoron ki, ya o kadar ya, yani oturup hiç düşünmedim ya bu hareketi bakken, lan
aynı şey gibi
çok
oluyor.
saçma
Sen
yani.
festivali ehlileştirmiş oluyorsun yani. Hani
Abi evet, sen de yani nasıl diyeyim sana, sen de sanat camiasının diktatörlüğünü yaptın o zaman bu hareketinle yani.
ya işte
Eleştirdiği şeye dönüşmüş yani bu
aynen
hareketle.
öyle, tamamen eleştirdiği şeye dönüşüyor. Dediğin örnek çok doğru. Ve aslında dediğim gibi zaten bence yönetmeliğin değiştirilmesi bence kabul edilemez bir şey. Çünkü artık bundan sonra da mesela bir sonraki jüri de aynı şeyi yaparsa ne olacak? İşin boku çıkacak yani. O gelecek onu değiştirelim, bu gelecek bunu değiştirelim. Yani niye şey gibi, madem ulufe dağıtmıyorsun mesela, öyle diyor. Niye o jüri özel ödülünü 2 filme bölüştürüyorsun? Halbuki orada diyor ki tek filme verin. Ver ya küçük şeylere ver, ya Aşk Büyü vesaireye ver. Yani nihayetinde. Velhaslı ben hani son üzerine ekleyeyim, sonra zaten çok herkes konuştu. Senin de ekleyeceğin varsa üzerine konuşursun, sonra diğer konumuza geçeceğiz. Ben bir de bir yandan da bunu Bozkır filmine de zarar verdiğini düşünüyorum.
Kesinlikle öyle ya.
Bu arada
Yani
en büyük zararı Bozkır filmine verdi
ya
yani.
şu an film bir gösterime girdiği zaman en azından yani bilmiyorum, son tüketici için, son tüketicinin şu an psikolojisini bir şey diyemem ama en azından biz böyle takip eden bizler olarak kafadan o filme bir ön yargıyla oturacağız abi. Yani
Aynen öyle.
yönetmenin anlatmak istediği şeyi belki de anlamadan, yani ben kafadan doldurulmuş bir şekilde oturacağım karşısında filmin. Bu anlamda dediğin gibi çok büyük bir zararı var filme.
Ya öyle sonuçta kendileri de şaşırdı zaten ekip bu kadar ödül almasına. Şeyde o gece de belliydi zaten.
Evet.
Ama nihayetinde dediğim gibi 2 yıl aradan sonra büyük bir coşkuyla yapılması gerekirken, herkesin birlik içinde olması gerekirken durup dururken bu kararlarla biraz şey gibi oluyor. Ya yıllardır zaten hep bu tartışmalar dönüyordu. Sonra festival elden gitti. Sonra bir daha geri kazandı. E abi bir bok olmamış ki. Ne değişmiş ki? Gene aynı şeylere döndük. Anladın mı demek istediğimi
Abi
yani?
zihniyet değişmediği sürece istedikleri
Aynen
kadar her
öyle.
şeyi değiştirsinler olmuyor ki. Yok ya,
Aynen
yani
öyle.
işte bak gördük yani.
Yani ne oldu işte her şey birbirine girdi tekrar. Ben eminim ki o gün ödül töreninden sonra tüm gece boyunca bu konuşulmuştur. Herkesin arasında falan filan. O kedi ne oldu şimdi? Seneye ne olacak? Seneye iki jüri dediğim gibi ben de bunu değiştireceğim derse ne olacak? Nasıl bunun altından kalkacaklar? Bu teamülleri uygulamayacaksak niye yazıldı oraya? Gibi gibi bir sürü şey var. Velhasılı totalde yine bağımsız sinema gelişiyor mu? Gelişiyor, gelişmiyor. Bambaşka şeyler ama yine tartışmalar her zamanki gibi saçma sapan tartışmalar devam ediyor.
Yani ben ya bu konuyu hem yani toparlamak adına son cümle olarak şey diyeceğim abi, yani bağımsız sinema, ana akım hiç fark etmeksizin yerli sinemayı öldüren tek şey, hatta yerli sinema değil, yerli sinemanın yani kapsadığı tüm sektörü bitiren şey abi lobicilik. Tam bir kanser hücresi gibi bence yani. Ki en çok daha önceki tartıştık yani bu reklam sinema yazarları arasında da film çekenlerde de ya yani görüyorsun artık yani bu lobicilik meselesi. Bence yerli sinemanın kanser hücresi gibi geliyor bana. Böyle de bitireyim.
Neyse önümüzdeki festivallere bakalım.
Çok
Bir diğer
alakasız gibi
konumuz
durdu ama
da
yani şey biraz da alakalı aslında söylediğim şey. Neyse.
bir diğer konumuz da Altın Portakal'dan sonra hemen Martin Scorsese'nin New York Times'a yazdığı mektuba gelelim. Şöyle Ekim ayının başlarında İngiltere'deyken Empire'la söyleşi yapıyor Martin Scorsese. Bu olayın da bir evveliyatını hemen açıklayayım. Orada Scorsese'ye Marvel filmleriyle ilgili bir soru soruyorlar. O da bir cevap veriyor. Hani birkaç tanesini izlemeyi denedim ama bana uygun olmadıklarını bir filmden ziyade benim için Luna Park'a benzediklerini velhasıl sinema değil bence gibi bir cümle kuruyor. Ondan sonra bir yaygara koptu ortalıkta. Vay nasıl Scorsese bunu der de işte o filmlere saygısı yok mu da orada da bir sürü insan çalışıyor da bilmem ne de cart da curt da. İşte Scorsese'yi bir özellikle bu geek tayfa tüm dünyada Scorsese'yi birazcık çarmıha gerdi. Dede sana ne oluyor gibi böyle hani dedeciğim sen bir sus
Abi evet, niye
minimalinde
dede diyorlar adama ya?
açıklamalar işte Scorsese'nin yaşına binaen orada şeyi demek istiyorlar aslında işte ya sen yaşlandın karışma böyle şeylere. Bu arada yaşlı dedikleri insanın ayrışmeni şu an inanılmaz bir hype'la bekleniliyor. Herkesin gözü onda ve en son çektiği film de yaşlı dedikleri insan The Wolf of Wall Street. Yani zaten geçtiğimiz podcast'imizde de konuşmuştuk. Sen de çok beğeniyorsun. Benim için de 2010'lardaki en iyi filmlerden biri. Ve bu filmi çektiğinde ya yanlış bilmiyorsam 80'li yaşlarında, 82, 83'ünde gibi bir yaşta. Ya çok
Öyle
yaşlı
dinamik
neyse
bir filmi
tam.
çekebiliyor yani böyle.
Ya öyle bir
Non-stop
film
böyle bir ritmi olan.
çekebiliyor. Dünya sineması da çok hakim, yeniliklere çok hakim, çok iyi bir sinefil. Mesela işte Metin Erksan'ın Sevmek Zamanını övdüğü bir yazısı vardır.
Susuz yaz mıydı yoksa bir tanesi?
Evet, bir de Susuz Yazı galiba olabilir ve ben şu an karışmış olabilirim. Yani karıştırmış olabilirim. Ya öyle de bir sinefil. Dünya sinemasında hakkında çok bilgili. Zaten çektiği filmler ortada. Yani yaşayan en büyük yönetmenlerden biri zaten baktığın zaman. Sonra işte dediğim gibi bu geek kardeşlerimiz böyle hadsizce üzerine gittikçe bir gündem oluşturulmaya çalıştıkça Martin Scorsese de ya ben böyle dedim ama neden dedim minvalinde New York Times'a bir mektup yazıyor. İngilizcesi de var zaten. Bir de altyazı bunu Yeşim Tabak
Evet,
Türkçeleştirmiş ve
çok da
çok
güzel.
iyi Türkçe çok güzel Türkçeleştirmiş. Orada uzun bir mektup yazıyor. Uzun bir mektup ama ana fikri şu, franchise filmlerden bahsediyor. Hatta onlara şey diyor, kayda değer yetenek ve sanatsal beceriye sahip kişiler tarafından yapılıyor bu filmler diyor. Onların hakkını veriyor bu arada. Bunu ekranda görebiliyoruz diyor. Filmlerin kendisinin beni ilgilendirmiyor olmaması kişisel zevk ve mizaç meselesi diyor. Hani daha genç olsaydım ya da daha zor sonraki bir zamanda büyümüş olsaydım bu filmlerden heyecan duyar, hatta belki kendim de bir tane yapmak isterdim diyor. Ama diyor benim büyüdüğüm zamanda filmlerin ne olduğuna ve ne olabileceğine dair bir film algısı geliştirdim ben kendi üzerinde diyor. Ve bunu bir sürü örnekle şey yapıyor. Mesela ne örnekleri veriyor hemen onu söyleyeyim. Diyor ki benim ilk dönemim için diyor anahtar diyor sinemanın sanat formu olmasıydı diyor, anahtar kelime diyor. İşte bunun üzerine tartışmalar vardı diyor ve biz de diyor edebiyatın, müziğin ya da dansın eşit olarak sinemayı savunduk diyor ve şunu anladık ki diyor birçok farklı yerde ve birçok farklı biçimde sinemada sanat bulunabiliyor diyor. İşte Sam Fuller'ın The Still of Helmet'ını, Ingmar Bergman'ın Personasını, işte Stanley Donen ve Jane Kelly'nin It's Always Fair Weather'ını, Scorpio Rising'i, Godard'ın Vivi'ni söyleyemedim. Ya da Hitchcock filmlerini işte Rear Window örnek gösteriyor. İşte Trendeki Yabancı'yı örnek gösteriyor. Hatta orada şey diyor, North by Northwest'i de örnek gösteriyor ve diyor belki de bizim zamanımızın franchise'da aslında şeydi diyor, Hitchcock'tu diyor. Ama diyor Hitchcock diyor franchise gibi olsa da diyor yine de diyor şık kompozisyonlarla ve işte şeyle diyor insanı şaşırtabiliyor da her filminde diyor. Bunu örnek gösteriyor. Daha sonra daha günümüz modern günümüz sinemasından yönetmenleri örnek gösteriyor. Paul Thomas Anderson'ı, Claire Denis'i, Spike Lee'yi, Ari Aster'i, Catherine Bigelow'u, Wes Anderson filmlerini. Bunların hepsini örnek gösteriyor. Ve diyor ki, burada diyor Marvel diyor, neden ben bunu söyledim diyor. Marvel diyor hiç riske girmiyor diyor. Sıfır riski ortadan kaldırıyor diyor ve aynı matematikle aynı filmleri sürekli gözümüze sokuyor diyor. Bunu arz talep olarak düşünmeyin diyor. Bu bir yumurta tavuk meselesi diyor. Birinin önüne yüzlerce aynı şeyi koyduğun zaman diyor doğal olarak onu izlemeye devam edecek diyor. Gibi bir argümanı şey yapıyor. Sonra dijital platformlardan bahsediyor. Diyor ki aslında diyor tüm bu yönetmenler diyor filmini beyaz perde için tasarlar diyor. Ha diyor ben bakın diyor ben diyor yeni Netflix'e ayrışmeni çeken bir insanı olarak bunu söylüyorum diyor. Orada Netflix'e teşekkür ederim diyor hani bir yandan da. Ama ben diyor filmimin tabii ki daha fazla salonda görünmesini isterdim ama diyor bir yandan da zaman değişiyor diye onların da dijital platformların da hakkını veriyor. Ve en sonunda da sonlara doğru son 20 yılda bu işlerin değiştiğini, kaygı verici olduğunu ve hani sinsice kademeli olarak riskin elendiğini söylüyor. Bugün birçok film diyor anlık tüketim için kotarılmış mükemmel bir ürün diyor. Yani giriyoruz, çıkıyoruz ve unutuyoruz diyor. Ya bundan 60-70 yıl sonra Infinity War bir başyapıt gibi mi değerlendirilecek gibi bir yere vardırıyor şeyi ve sonunda da film yapmayı düşleyen ve yeni başlayan herkes için şu anki durum gaddarca ve sanata karşı düşmanca ve bu kelimeleri yazmak bile içimi korkunç bir kederle kaplıyor diye bitiriyor. Ya bence inanılmaz bir yazı. Baya
Manifesto gibi
böyle
yani.
aynen öyle bir manifesto gibi. Bunu bir manifesto gibi kendisi kaleme almamış olabilir. Kendi meramını açıklıyor aslında. Ama bence bu bir nevi bir manifesto ve özellikle Joker'in çekildiği dönemde de yanında Joker tartışmaları gündemdeyken, Joker'de başka bir açıdan yaklaşıyorken süper kahraman filmlerine bence çok değerli bir kapı açmış oldu. Sen ne düşünüyorsun? Ben biraz yine uzun konuştum.
Yok lan sen zaten şeyi mektubu aslında özetledin.
Aynen.
Abi mektupta değerlendirilecek birçok aslında nokta var. Yani istersen mesela tek tek gidelim. Şimdi Marvel'ın mesela yani bu arada bu şey çıktıktan sonra, mektup çıktıktan sonra birçok arkadaşımız da, ben hatta yakınımdakilerden de gördüm. Geçen hatta ofiste şeyle bizim Ali Alek'le tartıştık, konuştuk yani. Ya şimdi tabii ki de PR diyen var buna. Kendi şimdi ayrışmaya çıkmadan önce. Ya da hani haksız diyen var. Tabii yani ki herkesin fikri kendine ama şu bir gerçek. Tamam yani film izleme motivasyonun senin neyse, işte eğlenmek, gülmek, bu şu bilmem ne. Ya aslında haklı motivasyonlar. Ben sadece eğlenmek istiyorum diyorsun ve oturup bir şey izliyorsun ve oradan eğlenerek çıkıyorsun. Ya çok basit bir şey abi. Yani bu senin bir izleyici olarak zaten hakkın. Kimse bugün çıkıp da Marvel filmlerinden niye eğleniyorsunuz demiyor kimse bu arada. Sanki öyleymiş gibi saldırdılar Martin Scorsese'ye hani. Özellikle şeyden yani ben kendi bizim çevremizden bahsediyorum. Şimdi yurt dışında nasıl tepkiler aldı o kadar çok araştıramadım. Birincisi bunu söyleyeceğim. Yani bu konuda saldırmak çok saçma. Çünkü eğer iş eğlenmekse, iş şeyse zaten Hitchcock'un filmlerini de Luna Park'a, Marvel'ın filmlerini Luna Park'a benzetiyor. Hitchcock'un filmleri de Luna Park'a benzettiği yerler oluyor mesela. Bu değerli bir benzetme. Çünkü baktığın zaman Hitchcock da o dönemin ana akım filmleri üreten bir insan aslında. Şey
Aynen öyle.
değil. Yani işte Godard gibi, şey gibi falan takılan birisi değildi. Hiçcock gerçekten ana akım film üreten birisiydi. Sansür kuruluyla uğraşan, yani bildiğin ana akım yönetmenlerden bir tanesiydi. Ama ve insanları eğlendiriyordu. Gerçekten filmin başında bir suç anlatıyordu. Bazen komedi vardı, şey vardı. Yani Marvel filmlerinde ya da eğlenmek için bir oturduğunuz, o işte perdenin karşısında oturduğunuzda ne bekliyorsanız hepsini Hitchcock'tan alıyordunuz. Ama şöyle bir şey vardı. Gerçekten ona yepyeni bir şeyler, yeni bir form getiriyordu Hitchcock. Kurgusuyla, oyuncusuyla, işte rengiyle, sesiyle, yani hikaye anlatma sanatı. Açıkçası Scorsese'ye burada çok hak veriyorum. Marvel filmlerinde bu yok. Çoğu insana soruyorsun, aa işte Spider-Man filmi, ya bu arada geçen gün izledim abi Spider-Man'in son filmini. Evde ve sıkıldım, ne var? Bir şey yoktu. Açayım dedim. Abi çok kötü geldi bana ve artık şeyden çok sıkıldım ben. Ya sadece Spider-Man seviyor diye izleyiciye sadece bunu sunmuş. Ucu bucağı kopuk, hikayenin açıkları var, bilmem nesi var. Oturduğunda sadece böyle bir belgesel ya da böyle bir şey gibi abi. Moda defilesi izliyormuşsun gibi, tamam mı? Sadece sevdiğim bir karakter var. Sevdiğim bir şeyler var orada. Ve sadece o var. Onu bir bütünlüğü koymana bile gerek yok. Yani Marvel filmleri bunu çok fazla yapıyor. İşte riski atmaz dediği, yani riskin olmamasından kastı da bu. Abi şimdi Spider-Man'i seviyorsun diye Spider-Man ile ilgili karşına ne çıkıyorsa onu otomatik olarak beğenmek zorunda hissediyor seyirci. Bunun sinemaya ne kadar çok zararlı olduğunu anlatan bir manifesto bu açısı biraz da. Çok uzun anlattım ama hani
Yok
şeyi
yok, doğru
anlatmaya
anlatsın.
çalışıyorum. Marvel hayranlarının Scorsese'ye kızmaması gerekiyor. Biz de Marvel konuştuk Burak'la. Oturduk sırf Infinity War üzerine bir tane podcast yaptık. Hatta direkt Marvel filmleri üzerine de çok yaptık. Biz de keyifli yüzüyoruz, izliyoruz. Ama bir gerçek var, o gerçeği de yadsımamak gerekiyormuş gibi geliyor. Bunun bazı
Aynen öyle.
sinemayı öldürdüğü gerçeği yani. Sinemanın
Ya
kendisini öldürdüğü gerçeği.
biz de bu filmlere inanılmaz mesafeli ya da asla çekilmesi kafasında insanlar değiliz. Dediğin gibi yani oturup Infinity War üzerinde bir saat, 1,5 saat konuşmuş insanlarız yani, ya da Endgame'in üzerinde. Kendi jarında değerlendiriyoruz zaten biz bu filmleri. Ama yani zaten en başından beri bence ya bunu birazcık sinemayla ilgili olan, sinemayı seven insanlar bence zaten içten içe bu filmlerin aslında sabun köpüğü filmler olduğunu, ya %90'ını bu arada, içlerinde güzel filmler var bu
Evet.
arada, birkaç tanesini illaki ayırıyoruz, olduğunu bence zaten içten içe insanlar bunun farkında. Yani bunu hani şey demek, Scorsese ya dede hadi yaşlandın sen demek, biz bunları seviyoruz demek birazcık işin çok basite kaçması. Ve aslında oradaki o tavır da Scorsese'nin bu filmlerdeki risk kavramına da benziyor. Ya böyle şey, biz bunu seviyoruz, hiç riske gerek yok, bana sevdiğimi anlatsın
Aynen
gibi bir
öyle. Sevdiğim
şeyle yani.
kahramanları görüyorum ben. Bundan mı ibaret oğlum? 2,5 saat oturup sadece sevdiğim bir kahramanı mı izledim böyle hayran hayran? Yani bir hikaye anlatılmadı mı sana? Bir çekişme, bir çatışma olmadı mı yani? Baktığı
Aynen
zaman
öyle.
da
Ve
olmuyor
film,
hakikaten de.
yani artık, yani ben her şey bir tarafa şunu belirtiyorum: ben artık gerçekten süper kahraman filmlerinden çok sıkıldım. Gerçekten
Kesinlikle.
çok sıkıldım ya. Yani artık film başlayınca ne olacağını biliyorsun, aksiyon sahnelerinin bile nasıl işleyeceğini biliyorsun, nerede hangi şakayı yapacağını bile biliyorsun Marvel'ın ya. Ya böyle Marvel şakaları diye bir şey girdi hayatımıza. Ne filmin hangi anında hangi şakayı yapacağını biliyoruz ya, gerçekten biliyoruz ya. Dünyanın en saçma mizahı gibi bir şey ortaya çıkıyor ondan sonra zaten. Arada eğlensek gülsek de böyle, ya yapılan şakayı artık bilmeye başladık. O kadar matematikleştirdiler ki, ya da işte sonuna doğru illaki o duygusal bir şey an gelecek, tercih anı gelecek tabii ki falan filan. Yani abi, ve ben şey, ya özellikle bu geek arkadaşlara sormak istiyorum: ya gerçekten sıkılmadınız mı artık ya? Ya biraz daha değişik olsa sizin için daha iyi olmaz
Ya
mı?
da başka şeyler izlemek istemiyor mu kimse? Yani burada istersen şuna da geçelim mesela. Hani çünkü aslında şimdi Marvel filmleri bu kadar buraya kadar konuştuğumuzda aklınızda şu soru olabilir. İyi de abi çekilsin filmler ne zararı var diye. Ya Scorsese'nin bu yazısının sonlarına doğru bir mevzu var ki bu bizim yerli Türkiye sinemasında da en büyük problemlerden bir tanesi. Bunlar ana akım sinemayı oluşturan etmenler ve bunlardan gerçekten çok iyi paralar üretiliyor. Bundan dolayı siz sinemaya gittiğiniz zaman 10 salonluk bir sinema salonunun 9'unda bunlar var.
Aynen öyle.
Bir çeşitlilik yok ortada. Ki zaten aslında Netflix'i şeyi övmesinin sebebi de bu. Ki daha önce podcastlerde de yönetmenlerin Netflix'e yavaş yavaş geçmesinin sebebi çünkü anca artık oralarda yer bulabiliyorlar. Çünkü sinemada sadece Marvel var. Yani bir hafta gittiğinizde işte yan yana bir şey var, Black Panther var, Avengers var, bilmem ne var. Ya yani başka izlemek hiçbir şey izleyemiyorsunuz. Sinema eşittir artık süper kahraman filmlerine dönüştü. En büyük zararı zaten bu. Bence. Yani o yüzden
Aynen öyle.
izleyen insanlara diyor hani Marvel dışında hiçbir şey izleyesiniz gelmiyor mu ya sinemaya gidip yani ne bileyim.
Ya öyle diyor, haklısın. En büyük sorun o da zaten. Orada da kendi diyor ki hani çekilip çekilmemesi değil mesele zaten. Bir insanın önüne sürekli bunu koyarsan o insan da onu istiyor doğal olarak diyor. Ne yazık ki son özellikle bu furya Iron Man'le başladı işte. Son 14 yıllık, 10 yıllık diyelim hadi. 10 yıldır inanılmaz hype olan bir furya bu. Ya yani şöyle bir gerçek var. Şu an böyle 24-25 yaşlarına gelmiş insanlar gerçekten sinemayı süper kahraman filmlerinden ibaret zannediyor. Bu çok yazık. Sadece sinemada süper kahraman filmi olarak süper kahraman filmi izleyerek büyümüş bir nesil var. Gerçekten kayıp bir nesil bu ya. Sinema izleme bazında konuşuyorum ya. Başka hiçbir şeyi doğru düzgün sinemada izlememiş. Iron Man 1 izlemiş, Iron Man 2 izlemiş, Iron Man 3 izlemiş, Black Panther izlemiş. Ve son 10 yılın atıyorum en iyi filmler listesini yap desen sıralamaya başlıyor işte. Endgame, Infinity War, Spider-Man. Abi başka filmler izlemedin mi? Diyeceğim. İzleyemedi çünkü sinemaya onun sinemaya gittiği dönem boyunca yılda iki kere, üç kere sürekli bu filmler önüne getirildi. Sıkıntı burada yani.
Ya aynen öyle. Bunun eşiti bu arada bizdeki eşiti salak saçma komedi Türk filmleri.
Aynen öyle.
Çıkın bakın abi yani şu an bile yani bilmiyorum şu an vizyonlarına var ama yani inanıyorum ki kesin bir salonun 3 ya yani şey bir sinemanın 3 ya da 4 salonu bizim salak aptal saptal bu komedi filmleriyle kaynıyordur ki şu an Recep İvedik var diye biliyorum.
Evet, Recep İvedik 6 var şu an.
Ya mesela o da en son şey yapmış ya işte çıkıp yani gidin abi bırakın her şeyi gidin eğlenin gülün dolayısıyla hani bunun için varmış gibi filmler. Tabii ki de bunun için var. Sen gidip keyif de alabilirsin abi. Sinema tarihine bakıp dönüp baktığında ne komedi filmleri var yani. En basit Hayalet Avcıları, Geleceğe Dönüş bunlara baktığın zaman sinemanın bütün dinamikleriyle oynanmış şeyler var. Tabii ki de Hollywood ürünlerinden bahsediyorum şu an. Charlie Chaplin'ler olsun şeyler olsun yani sinemada eğlence olabilir ama ya bunu da salak saçma bir espri yazayım insanlar zaten güler diye yapmak çok abes ya. Ya yani oturup bir kendinize gelip bir sormuyorsunuz lan hani bu mu komik gerçekten ya da bununla mı eğleniyorum ya da ben sıkılmadım mı kostümlü erkekler görmekten artık. En
Ben
basit bu.
mesela
Kostümlü
şeyi
erkek
merak
görmekten
ediyorum.
sıkılmadınız mı oğlum ya?
Yani Recep İvedik kaça kadar devam edecek mesela? 17'yi falan göreceğiz mi acaba?
Allah'ımız varsa görmeyiz.
Ya da Şahan nereliyse oranın plakasına kadar mesela atıyorum Şahan işte atıyorum İstanbul'uysa Recep İvedik 34 yapıp bırakacak mı orada falan mı?
Yani izleyen kitle kaça kadar sayabiliyorsa deyip böyle
Dıdım.
dıdım
Güzel, bunu şey yapalım. Neydi o? Spot mu şey yapıyor oluyordu
ha
podcastlerde
evet. Ya burada biraz izleyici
olsun, bence
aşağılamak
güzel
oldu
oldu.
ama
Recep İvedik izleyici kaça kadar sayabiliyorsa o kadar
yani.
kadar çekilecek. Altta da badum tıs
Yakında biter umarım falan diye.
Velhasılı biraz toparlamak gerekirse hem de bugün biraz kısa
Evet.
tutalım. Yani Scorsese bana kalırsa şu an dünyanın en kıymetli yönetmenlerinden biri. Hem hayata bakış açısı olarak hem filmleriyle hem tavrıyla, kişiliğiyle benim hayatta da en değer verdiğim yönetmenlerden ve saygı duyduğum yönetmenlerden biri. Ayrıca böyle insanların dalga geçtiği gibi dede de değil. Baya şu an mesela Irishman'i biz izlemedik ama Oscar'ın en büyük favorisi olarak girecek o süreci. İnanılmaz bir merakla bekliyorum ben de. Velhasıl bu insan sadece şunu deyip de geçebilirdi. Süper kahraman filmleri sinema değil. İlk açıklamasında bırakabilirdi. Ama sinemaya o kadar kıymet veriyor ki uzun uzadıya bu konuyu açıp böylesine güzel bir mektup yazması bile bence çok kıymetli.
Evet, bu konuya hani aman ya yani Marvel izleyen insanları ya da seven insanları böyle hani aman ya boş ver diyememiş. Ciddiye alarak oturup bir daha anlatmak istemiş yani. O bile değerli bir şey yani.
Aynen öyle. Bazı yönetmenler bunu bu minvalde açıklama yapılır, bir daha hiç ses çıkarmaz mesela. Ama kendisi uzun uza diyor bunu açıklamış. O yüzden ben PR olduğuna katılmıyorum mesela. Çünkü Martin Scorsese'nin süper kahraman filmleri üzerinden yapacağı PR'a bence ihtiyacı yok.
Yani dönüp
Yani.
baktığında Taxi Driver yapmış. Yani
Tabii canım, bir
neler
de şey
yapmış
gibi
bir
o zaman.
insandan
Böyle
bahsediyoruz yani.
şeylerde, böyle şeyle, böyle açıklama yapan insanların hepsine artık PR demek de bence birazcık komik oluyor.
Ya evet.
Yani çünkü bir zahmet sinema üzerine de Martin Scorsese konuşsun ya. Yani hani Martin Scorsese konuşmayacaksa kim konuşacak Allah aşkına yani. Hani
Hakikaten lan.
kim konuşacak ya? Herif de bir soru sorulmuş kendisine. Cevap vermiş. Sonra da gerçekten de ciddiye alıp böylesine güzel bir açıklama yapması çok kıymetli. Bence ve bir yandan da ben hani bu geek, fanatik geek arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu bir furya, bu bir dönem. Zaten süper kahraman filmleri de kendisini dönüştürmeye başlamazsa bu furyanın bitişi de erken olacak.
İşte
Yani şu
Joker'le
an,
gördük.
aynen şu an mesela tabii ki Marvel iliğine kadar sömürme derdinde. Yani Marvel'ın bence bu şeyden kısa vadede çok etkileneceğini ben düşünmüyorum. Ha der geçer Marvel. Yine zaten onların planları belli, şeyleri belli. Ama inşallah bu mektup en azından daha fazla mesela yönetmen ses çıkarmaya başlayabilir bu mektuptan sonra. Ya bu bir yeni bir tartışma alanı açılabilir. Bunlar çok kıymetli şeyler. Çünkü nihayetinde biz de bu filmleri izliyoruz. Şey bir açıdan bakmıyoruz. Yukarı bir fil dişi kulemizden ahkam kesmiyoruz. Biz de çıktığı zaman oturup izliyoruz. Ama Martin Scorsese'nin ben bu mektubundaki yazdığı her şeye kelimesi kelimesine katıldığımı da belirtmek istiyorum. Ve şeyi de son kez belirtip sana bırakayım lafı. Bizim tanıştığımız bir geek grubu var Furkan'la 3-4 yıl önce. Ve şu an 7-8 bin kişilik bir geek grubu orası. Genelde süper kahraman ve çizgi roman muhabbetleri üzerine konuşulan bir yer.
Ama güzel
Tabii
sinema
geek...
muhabbeti de dönüyor bu arada. Sadece
Tabii
o da
tabii.
değil.
Ya bu arada hani geeklik illa süper kahraman muhabbeti de değildir. Ya geeklik bir konu hakkında detaylıca araştıran, onun incini cincini çıkaran futbol geeki de olur yani. Hani bir an basketbol geeki de olur, sinema geeki de olur. İlla böyle Iron Man olmasına gerek yok yani geek deyince kafada canlanması. Ama o minvalde bir grupta ben bunu paylaştım. Ve genelde tepkiler şeydi yani baya böyle okuyanlar Scorsese'ye hak veriyordu gerçekten de. Ve bu insanlar böyle süper kahraman filmi geleceği zaman Türkiye'ye bir ay önceden önden bilet alan insanlar falan. Ya onlar bile aslında bir tık hak verince benim önümde birazcık hoşuma gitti bu durum. Yani çünkü gerçekten çok iyi yazmış Martin Scorsese de.
Ya
Yani hani öylesine güzel açıklamış ki yani böyle karşı eleştiri yapacak insan da bir yandan karşı eleştiri yapma şeyi de bırakmamış. Yani o kadar güzel yazmış ki bir yandan da duygusal bitirmiş falan böyle.
abi bir de yani dokunmadığı nokta kalmamış. Mesela şu an benim de önümde açık mektup. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi şey diyor. Yani tabii ki de filmler böyle bir ticari işte amaç güdü. Özetliyorum orada tam olarak yazdığı kelime kelimesi bu değil. Yani bir ticari durum ortada olduğu için bir gerginlik oluyordu bu sanatçılarla yapımcılar arasında. Ama yapımcılar zamanında böyle bizim zamanımıza biraz daha vizyonerdi diyordu. Yani onu bizim üretkenliğimizi körüklüyordu. Şimdi o da yok gibi bir şeyi getirmiş mesela. Hani yani dokunmadığı alan kalmamış Scorsese'nin. Üretenler, izleyenler ve artık yani şey yani işi gerçekten bu bir ticaretse bu ticareti yapanların da çok saçma bir ticaret politikası güttüğüne kadar dokunmuş. O yüzden dediğim gibi karşı argüman üretmesi imkansız bir mektup yazmış.
Aynen öyle. Velhasıl şeyde Martin Scorsese dedenin de mektubu böyleydi.
Dedeye
Dedemizin.
sahip çıkmak gerekiyor acaba. Biz de sahip
Aynen,
çıkmak için
dedeye
çektik bu
sahip
bölümü.
çıkmak gerek.
Abi bu arada geçen sen işte geçen demiştim işte Burak'ın bahsettiği bu geek grubunda işte onun geeki bunun geeki olur dedi ya dedin ya abi. Geçen Recep İvedik geekleri burada mı bakın ne paylaş yani böyle bir post düştü önüme sen denk geldin mi ona?
Ya o biraz şey galiba, goygoy
Troll. Troll herhalde diye düşündüm.
aynen, biraz goygoy böyle sonradan şey oldu. Gördüm yani.
Aşağıdaki yorumlar eğlenceliydi baya.
Aynen, eğlenceliydi. O biraz goygoy ve olabilir ya, Recep İvedik Geek'i de olabilir bu arada. Çok çok seviyordur, araştırıyordur falan filan. Ben geçen şeye çok güldüm ama. Bu Recep İvedik'in son filmini galiba böyle Balıkesir taraflarından Bursa taraflarında bir böyle
Ha evet.
milli park gibi bir yerde çekmişler. Orada böyle kuş fotoğrafçılığı ya da doğa fotoğrafçılığı yapan arkadaşımın bir serzenişi vardı. Yani ama o kadar boş bir serzenişti ki onu da böyle altına gerçekten şimdi hatırlayamadım, not düşelim. Şeye bozulmuş yani, seni filmde oynatacağız deyip iplememişler sonradan. Bu arkadaşı ona bayağı bozulmuş.
Ama bu adam milli parkları falan tanıdıklarla açmış birisi yani.
Tabii, bir de şey çok ilginç. Ulan filmin başında ısrarla set ekibini oraya sokmaya çalışacağına şey gibi bir tavrı olsa daha iyi değil mi? Ya burada çekmeyin. İnsan öyle bir şey bekliyor.
Ben o konuşmayı bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir like almış ve öyle bir önüme düştü ki o timeline'ımda bir şeyde Twitter'da. Lan böyle hani öyle bir şey bekledim ben de. Okuyorum okuyorum okuyorum. Hani doğal alanı kullanmak istediler ya da doğal alanı kullandılar, bok ettiler. Oranın halkından birisi serzenişini anlatıyor falan. Hiç öyle bitmedi. Çok saçma sapan beni oynatmadılar filmde diye bitti yani. Bir de
Aynen abi, çok
herif
büyük
bütün kapıları
twist bitti
açtırmış
ya.
ya. Full yetki vermiş şeye, Togan'a. Abi çok saçmaydı.
Türkiye sinemasının ünlü yönetmeni Togan Gökbakar'ı da bayağıdır
Evet,
anmıyorduk.
yönetmen dosyalarında yapmamız lazım.
Bu vesileyle Togan Gökbakar'a da selamlarımızı göndererek istiyorsan bu haftalık podcast'imizi kapatalım. İkinci yılımızda sizlerleydik. 2 yıldır bizi dinliyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Evet.
İnşallah
Ama
nice 2 yıl daha, ikişer yıllarımız daha olur.
ben kapatmadan bir şunu söylemek istedim abi. Tutacağım sen azıcık.
Selam.
Yani dün
Estağfurullah.
şeyi düşünüyordum böyle. Ulan ilk yılımızda birazcık şeyi konuşmuştuk. Neler yaşadık bu süre zarfında, ne oldu, ne etti. Dün konuşuyorduk. Düşünüyordum daha doğrusu. Ulan ne oldu? Bir sürü insanla tanıştık bu arada. Dinleyen arkadaşlar iletişime geçtiler. Buluştuk. Film ekiminde buluştuk. İçtik, muhabbet ettik falan. O düşünürken en bombasını gerçekten dün gece yaşattın bana Burak.
Ne oldu
Bu
lan? Ne yaptın?
kayıttan bir gün öncesi. Gece oturuyorum böyle. İşte bugün yayın yapacağız işte dün. Dün gece saat 1:30 gece. Anlatayım mı?
Anlat abi, hatırlamıyorum ki zaten,
Sen
sarhoşum
ciddi
ya.
misin?
Allah, mesaj mı attım ben sana?
Evet oturuyoruz böyle. Burak'tan mesaj geldi böyle. Diyor ki bana abi podcast'i yarın yapalım mı? Böyle düşünüyorum şimdi, tamam mı? Saat 1:30. Şimdi gece 1:30 olduğu için ve mantık olarak bugüne girdiğimiz için acaba diyor pazartesiden mi bahsediyor? Şu an pazar yapıyoruz biz kaydı. Pazartesiden mi bahsediyor acaba diyorum. Yoksa bugün yapacaktık mı? Ben mi unuttum? Ulan gece gece böyle bir ayaklandım. Böyle mesaj gelince. Ondan sonra dedim abi zaten yarın yapmayacak mıydık dedim. Ha doğru diyorsun. Kafam güzel. Bye. Yaptım ben.
Abi
Olabilecek
doğrudur,
en absürt
kesinlikle.
diyalog geçti aramızda.
Gerçekten gece gece çok saçma
Ona
sapan
çok güldüm
muhabbetler.
oğlum ya.
Abi çok garipmiş. Ben de evet şey yaşayabilirdim böyle, gece 1:30'da gelince ulan yarın deyince, pazar değildi, saat 12'yi geçti, pazartesi mi kastediyor falan diye. Ben artık şey gibi mi düşündüm sarhoşken, Allah podcast yapacaktık unuttuk lan falan gibi mi düşündüm acaba
Herhalde
böyle?
öyle yarın yapalım mı dedin ya da saati sen unuttun. Hani böyle
O da
atıyorum
olabilir.
sen 8-9 zannettin 10'da yapacağız. Bazen yapıyoruz böyle gece işte Skype'la bağlanıp şeyi. Öyle bir şey zannetmiş. Ama 1:30 lan saat uyumaya gidecektik böyle. Diyorum ki Allah
Evet.
podcast mi yapacaktık lan? Beni de soru işaretine şey yaptın.
Evet, sanırım alkol sorunum var abi, ona bir şey
Yok.
yaptım.
Yok da ters bir ana denk gelmiş.
Aynen.
Velhasıl öyle.
Neyse, teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. 2 yıl boyunca dediğim gibi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.
Herkese iyi dinlemeler, keyifle. Yani biz keyifle yapmaya devam ediyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Şu an bile oturup hani hala aynı heyecanla ve keyifle yapabiliyorsak zaten başka hiçbir şeye gerek yokmuş gibi geliyor. Nice güzel inşallah yıllar deviririz diye düşünüyorum.
İnşallah.
O zaman herkese iyi dinlemeler. İyi hafta başları diyeyim çünkü pazartesi yayınlanacak bu.
Aynen, görüşürüz.
Görüşmek üzere.